Mobilt'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Cihaz seviyesinde geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi LG'nin V40 ya da V40 ThinQ adını verdiği modeli tanıtması oldu. LG'nin yeni amiral gemisi Mesut. 6.4 inç boyutunda devasa bir ekranı var ve muhtemelen en vurucu özelliği olarak sahip olduğu 5 tane kamerayı konuşabiliriz.
Ya valla hiç ses getirmedi Türkiye'de. Yani bizim
Türkiye
izleyenlerimiz
daha belli değil bu arada.
Sağ olsun izleyenlerimiz böyle yeni bir şey oldu mu fikrimizi soruyorlar. Hani değer veriyorlar. Soran da olmadı. Hani abi nasıl buldun? Hiçbir şey paylaşmadınız. Niye haberini yapmadınız?
Bana Twitter'dan bir ya da iki kişi o da izlemesini yapacak mısın diye bize gelirse neden olmasın?
Bana hiç soran olmadı o konuda. Demek ki takipçilerden hiç ilgilenen olmadı. O yüzden benim de ilgilendiğim bir model değil bu arada. Neden dersen şimdi G7 kötü bir telefon değildi.
Bu zaten aslında G7'nin geliştirilmiş VSS'ini uyarlanmış hali aynı.
Şimdi G7 kötü bir telefon değildi ama dünya genelinde de o kadar kötü karşılandı ki kullanıcılar tarafından. Burada bazı soru işaretleri var LG tarafında. Dünya genelinde de var. Neden? Bir arkadaşımız çok doğru özetlemiş. Ya demiş Xiaomi'nin LG ekran kullanan modellerini ikinci elde zor satıyoruz. Bırak LG'nin kendisini satmayı demiş yani. Şu anda firma minlenmiş durumda. Pixel serisinin ekran sıkıntıları LG üretimli OLED ekranlardan kaynaklandı ilk başta çıktığında. Bu yüzden firmanın bir modelinde çok uygun fiyatlı bir şekilde böyle inanılmaz bir satış yapıp kullanıcılara şeyi kanıtlaması gerekiyor. Evet bakın sorunsuz bir telefon.
Ya bu konuları zaten daha önceki mobilitelerde de bol bol konuştuk. Herhalde LG'nin tüm bu algıyı kırabilmesinin en güzel yolu iyi bir telefon yapmak ve bunu gerçekten işte Çinli telefonlar kıvamlı bir fiyatla satışa sunmak. Bu muhtemelen en kestirme yol olur kullanıcıların tekrar kalbini kazanabilmek
yoksa
anlamında.
Yoksa 5 kamera 6 kamera bu arada kameraları da çok iyi mesela beğenilmiş kameraları.
Zaten G7'nin kamera paketi de iyi bir kamera. Evet. Şimdi burada farklı bir olay var. Şimdi kamera tarafına geçmeden önce ekran boyutundan bahsettik zaten. 6.4 inç boyutunda bir ekranımız var. Pi OLED denilen OLED standartında bir ekran ve 1440x3120 gibi tuhaf bir çözünürlüğü var. Bunun nedeni de 19.9 ekran görüntü oranına sahip olması. Tasarım olarak bakıldığı zaman aslında çentikli telefon akımının bir benzeri. Yani bu Android dünyasındaki çentikli telefonun tamamı aşağı yukarı benzer tasarım anlayışına sahip. Bu telefonda da keza böyle bir durum söz konusu. Tasarımın şasi yapısı olarak belki altını çizmemiz gereken konu IP68 sertifikasına sahip olması. Yani 2 metreye kadar yarım saat boyunca suya karşı mukavemet gösterebilen bir telefon. Şimdi kamera kısmına geçmeden önce diğer ortak özelliklerden biraz bahsedelim G7 ile ilgili, G7 ile benzer şekilde. Snapdragon 845 var Mesut. 6 GB RAM ile geliyor. 64 GB yapılama var ve microSD hafıza kartı takabiliyorsun. 3.5 mm jack de var. Ben özellikle bu kısımla ilgili olarak yöneticilerin yaptığı açıklamaları takip etmeye çalıştım. Şu açıdan güzel bir şey yapmışlar. Diyorlar ki kullanıcılar istemeyene kadar biz LG olarak 3.5 mm'yi vermeye devam edeceğiz. Bu pek çok kullanıcının önem verdiği konulardan bir tanesi. Ki LG zaten ses konusunda ayrıca yatırım yapıyor. İşte duckların kullanılması vesaire gibi. Evet. Burada bir esneklik var. Kameraya gelecek olursak eğer, kamera tarafında arkada 3 tane kameramız var. Önde 2 tane kamera var. Arkadaki kameralara bakıldığı zaman Mesut bir tane ana kamera var. Zaten sensör boyutu ve piksel boyutu en büyük olan ana kameramız o bakıldığı zaman. Ve İki tane kameramız var. Bunlardan bir tanesi LG'nin alışık olduğumuzda geniş açı çekim yapıyor. Diğeri ise derinlik bilgisini toplayan ve yakınlaştırmadan sorumlu olan kamera.
Evet, burada şöyle bir güzel durum var. Hani geniş açılı kamera f1.5 açıklığa
sahip. Ana kamera f1.5.
Evet, f1.5 olması da düşük ışık hassasiyetinin daha iyi olduğu anlamına geliyor. Önemli bir konu. Zaten LG gitgide sınırları zorluyor. İlk f1.6'yı burada gördük. f1.5'i de yine burada görüyoruz. Sadece bu telefonun bir eksisi var. Yine pil kapasitesi düşük yani amiral gemi modelleri içerisinde. G7'de de bu çok konuşuldu ama G7'yi kullanan kullanıcılar şunu söylüyordu. Yani verimli çalışan bir telefon. Kötü çalışmıyor. Pil süresi kabul edilebilir deniyordu ama kabul edilebilir ile iyi arasında fark var. Evet. Yani iyi şu demek yoğun kullanımda bir günü çıkartıyor. Kabul edilebilir ne demek? Benim işimi görüyor. Kimisi yarım günde bitiyor diyor. Kimisi işte tam günü anca tamamlıyorum diyor. Bu telefonda bakalım nasıl olacak ama işte teslim etmeyeceğimiz belli değil.
Benim tabii inceleme şansımız olmadı ama lansmandan takip edebildiğim kadarıyla bazı yayınlara lansman öncesinde telefon gitmiş gibi görünüyor. Çünkü inceleme olarak yayınlayanlar da çıktı. Benim birkaç takip etme şansı yakaladığım zamandan fırsat bulabildiğim birkaç yerde pil konusunda serzenişte bulmuşlar. 3300 mAh'lik pilin işte büyüyen ekranla birlikte artan çözünürlüğe bağlı olarak çok istenilen düzeyde olmadığı söyleniyor.
Bu
ama
çok kötü işte.
Şimdi herkesin farklı bir kriteri olduğu için biz kendimizi donanım haber standartlarını test etmeden hani şöyle gidir böyle kötüdür tarzı yorum yapmayı şu aşamada belki doğru olmaz. Yanıltıcı olmak istemeyiz fakat genelde öyle bir hava olduğunda ifade etmem gerekiyor. Arkadaki ana kamera dışında ikinci yani geniş açılı kamera 107 derece görüş açısına sahip ve derinlik bilgisinden sorumlu olan kamera 12 megapiksel çözünürlüğü özel bir triple shot modu var. Tek tuşla sen 3 kameradan da görüntü kaydı alabiliyorsun. Burada farklı eğlenceli işler arayanlar için değişik bir seçenek var ama benim kamera konusunda beğendiğim ve dikkatimi çeken nokta 4K'da işte 4K çekim, 4K 60 kare saniye çekim dışında HDR video çekebiliyor olması. Evet. Ekranda aynı zamanda HDR desteğine sahip olduğu için Sony'den sonra hem HDR video kaydı yapıp hem de o videoyu yönetebilen nadir telefonlardan bir tanesi oldu. Ses konusunda yine G7'de gördüğümüz özellikler var. Quad Lock yine burada ön plana çıkan detaylardan bir tanesi. İşte bataryayı zaten söyledik. Bu arada ilginç bir kampanya var. 18 Ekim itibariyle Amerika'da pek çok operatörde ve satış noktasında kullanıma sunulacak mevcut telefon. Ve ön sipariş yapanlara DJI Osmo Mobile 2 ile 256 GB'lık mikroSD hafıza kartı ediyorlarmış.
Amerika paketleri çok iyi oluyor LG'nin. Bir geçen televizyon, evet. Kanada'da televizyon verdiler. Yani. Oldukça önemli. Türkiye'ye yansımıyor. Türkiye'ye fiyat olarak yüksek fiyattan gelip bir ay sonra fiyatının düşmesiyle ünlü. Yani mesela G7'de biliyorsun 1500 liralık falan bir fiyat inişi yakaladı. Her şey, herkesin fiyatı çıkarken onun fiyatı düşüyordu. Şu anda da hatta fiyatıyla en alınabilir amiral gemilerden bir tanesi hala.
Yani şu an herhalde 3700 liralar falan satıyor galiba. Yani. Gerçi o fiyat seviyesinde.
Paket olarak, fiyat seviyesi olarak gerçekten iyi bir telefon. Elinizde aldığınızda zaten G7'nin en büyük özelliği hafif olması ki ben bu telefonda da aynı şeyin yakalandığını düşünüyorum. Pil olmayınca içinde hafif oluyor telefon. İnce ve hafif olabiliyor.
Aynen. Şeyi söyleyelim bu arada. Hani belki bu konu üzerinde yorum yapmak gerekebilir. Mesela telefonun ağırlığı 169 gram. Şimdi 6.4 inç boyutunda ve 3300 mAh kapasitesi yapıya göre ağırlığının kötü olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü Xiaomi Mi 8 ya da Explore Edition'a bakıyorsun. 6.21 inç ekranı var. 3000 mAh kapasitesi pili var ve o da 177 grama falan denk geliyor. Bakıldığında tam her telefonun kendine göre materyal kalitesi ya da donanım özellikleri farklı gösterebiliyor ama bu telefon özellikleri çerçevesinde hafif ve üzerinde bir de Google Asistan için bağımsız buton var.
Yani o buton dünyanın en gereksiz butonu. G7'de de vardı.
Bunun remapping yapılabiliyordur. Yani özelleştirebiliyorsun. En azından hızlı bir şey çalıştırmak için atama yapabilirsin.
Şurada şunu söyleyeyim. Bu telefon çok ara bir model ve bence LG'nin odağını kaybetmesine neden olacak modellerden bir tanesi. Bunu çıkartmamalıydı. G8'e odaklanmalıydı. Neden çıkartmamalıydı? Zaten elinde G7 var, başarısız olmuş bir model. Dünyada ses getirmemiş, satış adetleriyle memnun etmemiş bir model. Sen onunla çok çok çok benzer özelliklerde bir tane kamera ekli bir model daha çıkartıyorsun. Ha, bunun için de pazarlama bütçesi harcıyorsun. Bunun için de Ar-Ge yapıyorsun, paketleme yapıyorsun. Gereksiz bir şey bana sorarsan.
Gerçi şeyi gözlemliyorsun. Eskisi kadar bundan tanıtımına o kadar yatırım yapmıyorlar. Onun net bir şekilde görünümde.
Üretmek bile bir maliyet.
Tabii
ya.
Üretmek bile maliyet ama zaten LG'nin şu anda anladığım kadarıyla ana yoğunlaştığı, odaklandığı ülke Amerika pazarı gibi görünüyor. Çünkü orada yüksek fiyatlı premium seviye telefonları satmak diğer coğrafyalara göre nispeten daha kolay. Ortalama satış fiyatlarının zaten en yüksek olduğu kıtada Kuzey Amerika bölgesi. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda bir akıbet ortada yok. Bir işaret de göremedim ben. Sosyal medyada falan da bir böyle tease etmeye, tanıtmaya başlamadılar. Seçenek olarak gelmesi güzel olur. Biz de test etmek isteriz. Sonucunda bu telefon da LG tarafındaki şu ana kadar yapılmış en güçlü telefon, evet, özellik olarak bakıldığında. Dolayısıyla merak etmiyor da değiliz. Telefonla birlikte LG tarafında bir de saat var. Ben bu saatle ilgili sanırım ya bir mobilitede ya da sosyal medya paylaşımında Mobil Dünya Kongresi'nden sonra bir bilgi paylaşmıştım. LG'nin hibrit bir saat yapılacağı, hem mekanik özelliklere sahip olacağı hem de akıllı saat kıvamında özelliklerle geleceği tarzında. Bu saat tanıtılar Mesut. LG Watch W7. Akrep ve akrebe sahip olan mekanik aksamlı bir.
Evet, dünyadaki en farklı yaklaşımla akıllı saat. Şimdi bu akıllı saat için iki şey söylenebilir. Yelkovan akrebin iyi bir şey olduğu. Neden? Saat kapalıyken de artık mekanik olarak yelkovan akrep olduğu için özellikle saat tasarımı indirip baktığınızda dünyanın en gerçekçi duran akıllı saati bu.
En güzel tasarım olarak da en güzellerinden birisi.
Ama ikinci bir detay var. Şimdi yelkovan akrep mekanik olduğu için arka taraftaki şeyi okuyamıyorsunuz. Doğal olarak da bir bildirim geldiğinde yelkovan akrebin durumuna göre o bildirimi hiç okuyamayabilirsiniz. Önemli bazı harfleri kaçırabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir istatistik yayınlandı. Rakamları göremeyeceksiniz yelkovan akrebin durumuna göre. Bu hoş bir şey değil.
Ya hani da klavyeyi kullanmak istersen.
Evet, bunu nasıl engellerler bilemiyorum. Zaten hani akıllı saati ben şunun için kullanıyorum. Tarz dursun, titresin, bildirim geldiğinde ben 3-5 harften de anlarım. Ben zaten oradan bir şey okumuyorum derseniz. Dünyanın en güzel görünen akıllı saat olduğu herhalde bir gerçek.
Çok güzel. Yani yanında fiziksel butonlarıyla bildiğin saat duruyor. Saatimiz, evet, zaten İsveç şirketi, yani saat konusunda uzmanlaşmış Soprot isimli bir şirketle işbirliğine gitmişler. Benim burada aslında yadırgadığım konular var. Bunlardan bir tanesi platform. Snapdragon Wear platform 2100 platformuyla geliyor. 3100 şu anda zaten var. Yani nispeten olanın aksine bir jenerasyon eski platformu kullanmışlar. Belki bu konuda daha agresif yaklaşımları olabilirdi. 240 mAh kapasitesi pili var Mesut. Yine IP68 sertifikasına sahip ve 360x360 piksel gibi çözünürlüğü var. 1.2 inç boyutunda bir ekranı. Kötü değil. Ekran boyutu ve çözünürlük
Frontier'la
olarak.
Frontier'la benzer. 1.3'un ekranı. Bununki 1.2. Bunun ekranı biraz daha küçük sadece.
Ve tasarım olarak da bakıldığı zaman güzel. Tabii bu noktada hani Android platformunu zaten kullandığını söyledik. Dolayısıyla iPhone kullanıcıları da bu saati kullanabilir. Android kullanıcıları da bu saatten istifade edebilir. 14 Ekim itibariyle $450 gibi fiyatla kullanıma sunulacakmış.
Fiyatı pahalı.
Fiyatı pahalı. Yani çünkü şu anda herhalde Apple Watch akıllı saat dünyasında en çok konuşulan saat.
Şimdi Apple Watch'un bir de negatif noktası var. En büyük eksisi Android'de kesinlikle kullanamaman. Yani bir iPhone kullanıcısı için de bakın Ben Galaxy serisini çok severim. Gear serisini pardon. Gear Frontier mesela müthiş.
Çok güzel bir tasarım var.
Mesela Galaxy Watch da kötü bir saat değil. Onun da incelemesini...
Frontier değil ama. Yani. Frontier daha güzel bence.
Göreceksiniz. Çok benzerler ama tasarımlar herhalde. Sadece bir tık farklısı yani. Zevke başka bir zevki hitap eden. Çünkü var ya aralarında neredeyse hiç fark yok. Ekran boyutu aynı, çözünürlük aynı, büyüklük aynı, ama ağırlık aynı.
Dikkat edersen tasarım olarak Frontier nedense daha daha böyle kaslı görünüyor. Yani daha
i̇şte, takım elbiseyle giymek istersen de Galaxy Watch bana sorarsan daha şey o tarafta. İşte zevkler, renkler meselesi. Ama bir Apple kullanıcısı için ben her zaman şunu söylüyorum. Apple Watch'u bir dene. En azından bir koluna tak bak. Hiç ısınamazsan diğer saatlere bak. Yani iPhone'la Apple Watch çok iyi uyumlu. Siri iyi kullanabiliyorsun. Sesli komut verebiliyorsun vesaire vesaire. Bir sürü artısı var.
Ya mesela şimdi bu saatte de yine altimetre, barometre gibi temel sensörler var. Ama şimdi Apple Watch'u tasarımından ya da platform bağımlı olmasından ziyade yeni EKG sistemi gibi, kalp ritmini takip etme gibi yeni bir takım yaklaşımlar var. Gerçi onunla ilgili bazı sensör kullanımını Uzak Doğu dışında genel pek göremedik ama Asus'un Computex'i tanıdığı yeni bir saatte de yine benzer. Hani medikal cihaz hassasiyeti, evet, evet. Nabız ölçümü gibi ya da tansiyon ölçümü gibi bir takım yaklaşımlar var ama Apple'ın tabii onu yeni saatte kullanması, dünya çapında bunun yaygınlaşması anlamına geliyor. Bana soracak olursan saat konusunda tasarımın dışında bu tür daha spesifik, daha nokta dışı özelliklere de yoğunlaşmaları gerekiyor ki aynı zamanda belli bir ihtiyacı da görebilsin.
Öyle.
Bugün bakıldığı zaman Apple Watch'a yoğun bir talep var. Telefondan daha çok popüler oldu yani yeni telefonlarda.
Ya ben hem vlogda hem de çeşitli videolarda çok kez dile getirdim. Bence Apple lansmanının ana ürünü Apple Watch'tu. Zaten daha sonrasında bütün sitelerde çıkan haberlere baktığınızda herkes aynı şeyde hemfikir. Evet telefonlar iyi kötü olabilir onları tartışırız ama saati tartışamayız. Çok iyi bir ürün diyorlar.
Zaten yani dünya saat piyasasında da bir oyuncu oldu Apple. Yani
zaten en çok satan olsun. Saat firması. Analoglar dahil yani analogları da alın, dijitalleri de alın. En çok satan saat firması oldu. Bir numara.
Aynen öyle. Sonucunda büyük markalarla kıyaslandığı zaman yani bazı saat markalarına göre saatler çok ucuz kalıyor dikkat edersen. O tabi orada daha geniş kitlelere giden başka markalar da var ama sonucunda o işi de büyüttükleri kesin ciddi de gelir elde ediyorlar. Finansal sonuçlara bile artık yansıyan bir kalem haline dönüşmüş durumda. Bakalım saatte yine telefonla birlikte gelir gelmez bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Nokia tarafına geçelim. Daha önceki mobilitelerde Nokia'nın Türkiye için yeni bir ülke müdürü atadığını söylemiştik zaten. Önümüzdeki haftalarda artık bir hareket bekliyoruz Nokia kanadından ama aynı zamanda dünya çapında da yeni modeller tanıtılmaya devam ediyor. Bunlardan birisi Nokia 7.1 oldu Mesut. Snapdragon 636 platformunu kullanan bir telefon bu. Zaten Nokia 7 ailesi Plus modeliyle Mobil Dünya Kongresi'nde epey ses getirmişti. Bu onun biraz daha ekonomik versiyonu gibi değerlendirilebilir. Çentikli tasarıma sahip. İşte HDR ekranı var ve 5.84 inç boyutunda aynı zamanda dediğim gibi Android ban, saf Android deneyimi vaat ediyor.
Yani şu an Nokia çok tartışılıyor, konuşuluyor. Mobil platformda, mobil haber yapan sitelerde. Ülkemizde üzücü bir durum var. Biz bayağıdır bir aslında Nokia'dan ses duymuyoruz.
Yani son Nokia 8'leri falan gördük sonrasında
bir araya gelme, toplantı, ürün gelmese de konuşma falan hiçbir şey yapılmıyor. Bakalım yeni ürün müdürü eski Nokia aslında genel müdürü biliyoruz. Yani aslında Türkiye aynı pozisyona geldi. Türkiye eski müdürü. Şimdi belki bir hareket görürüz. Belki yeniden toplantılarda en azından bir araya gelme fırsatı buluruz da konuşuruz buna zaman gelecek diye.
Ya umarım gelir ama şimdi bu telefonda şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonun fiyatı yani $350 civarında başlıyor. Hatta Amerika için $400 civarında rakamlardan bahsediyorlar ki özellikle kıyasladığımız zaman fiyatı yüksek kalan bir telefon. Her ne kadar Nokia tarafı ya şasi tasarımında malzeme kalitesi olarak premium sınıfa yakın bir telefon olduğunu söylese de yani sonucunda insanlar artık kıyaslıyorlar ve bugün $300 satılan Pocophone gibi telefonlar var. Evet. Meizu'nun yeni telefonları var. Bunlarla kıyasladığın zaman hani Snapdragon 636 platformu o fiyat seviyesinde işlem gücü olarak rekabetçi olamayacak gibi görünüyor.
Nokia biraz herhalde LG'nin de hatasına düştü gibi düşünüyorum herde. İlk başta fiyat hassasiyetiyle çıktı biliyorsun. Hı-hı. Türkiye'de satılan modeller inanılmaz düşük fiyatlara kullanıcıyla buluştu. Ve donanımsal açıdan fiyat performans oranı yüksek telefonlardı. Kaldı ki elinize aldığınız hep ne diyorduk? Premium hissiyat Hı-hı. var. Şimdi fiyatlar yükseliyor. Kullanıcı hep o düşük fiyatları bekliyor. Onlar da Nokia ismini kullanmak, o fiyatı oradan satmak istiyorlar. Bakalım nasıl bir durum oluşacak.
Ben de merak ediyorum. Sonucunda mesela eleştirilebilecek konulardan birisi bu fiyat bandı artık EMMC 5.1 standartlarında bir depolama çipine sahip.
Bana sorarsan 660 olmalıydı minimum yani.
Yani aynen. Ya da fiyatı daha uygun tutacaksın ki daha rekabetçi olabilirsin ki bu fiyat seviyesinde artık UFS standartında depolama çiplerini kullanmasını tercih ederim. 3060 mAh gibi pil var. Dikkat edersen bazı markalar Android band tabanlı yeni jenerasyon telefonlarında pili nedense küçük tutuyorlar. Mi A2'de de biz 3010 mAh'lik pil gördük Xiaomi tarafında. Mesela bu telefonda da 3060 mAh'lik pil var. Biraz daha büyük pille beraber çok daha rekabetçi olabilir diye düşünüyorum.
Şey dünyanın en büyük yalanı çünkü yeni bir çip çıkarttık. O kadar verimli ki pili daha düşük tutabilirsin. Daha yüksek süre kullanım oranı sunuyor falan.
Kullanım isteği uyandırdıkça sen telefonu daha çok kullanıyorsun.
Yani. Öyle gerçekten.
Böyle bir durum var. Zaten Xiaomi Mi A2 ile ilgili bir parmak iz okuyucusuyla ilgili bir haberimiz var. Birazdan deneyeceğiz onu. Yine çift arka kamera var. 12'ye 5 megapiksellik. İşte 1.8 diyafram var. Bokeh fotoğraf çekebiliyoruz. Telefon
genel olarak kötü değil bu arada.
Özellikle arka tasarımını ben de bayağı beğendim ki Nokia 6, 8 gibi telefonlar malzeme kaliteleri, işçilik kaliteleri değildi. Evet. Bunda da keza öyledir ama.
Bana sadece çentik gereksiz geldi. Alt tarafta o kadar boşluk varken.
Yani evet, çentik tasarımı artık Android dünyasında bir standart olma yoluna gidiyor bakıyoruz.
Ya buna... son dönemde tasarım olarak tamam, hani iPhone'u bir kenara koyalım, çentik akımını başlattı, seversiniz sevmezsiniz ama kendi tarzını yakalayabilen en önemli firma Meizu.
Evet, Meizu öyle.
Yani kendi çentiği
konuşacaksak da oradaki hani ilk adım da Essential Phone'dan geldi. Yani onlar da...
Abi Essential Phone'dan geldi de şimdi iPhone'un kullandığı çentik mecburiyetten geldi.
Çentik için söylemiyorum. Evet. Sonra çentik tarafında da öyle, bir rüzgar öyle başlattılar onlar da. Yoksa
çünkü iPhone'un Essential Phone'da da mesela yukarıda var, altta yine boşluk var.
Var.
Öyle bir durum söz konusu.
Yok, şu an iPhone'un özellikle alt çene yapısı, yani oradaki çentik mekanizması şu an Android üreticinin inebildiği bir şey değil. Ben de aynı fikirdeyim. Meizu'nun mevcut tasarım anlayışı şu an herhalde en güzeli.
Yani bana sorsalar iPhone'un tasarımı, Meizu'nun tasarımı derim.
Net.
Çok daha iyi duruyor.
Net, aynen. Onlar da hani bakıldığında genel süliyet olarak Samsung'un zaten yakın işbirliği var. Onun tasarımını alıp Samsung'da daha güzel yapmışlar. Biraz Samsung'un tasarımı.
Samsung'un tasarımı falan gibi de durmuyor ya. İlk defa bak, çok uzun zamandır biz telefon piyasasında, bilmiyorum siz yaşayabiliyor musunuz ama ben şunu yaşayamıyorum. Yeni bir model gördüğümde ya bu ne kadar farklı bir telefonmuş, dur şunu elime alayım falan diyemiyorum. Nerede gördük bunu? İşte bir Vivo'nun telefonlarında gördük. İyice böyle uç noktalara giden Fight X'de falan gördük.
Ama onların da ya o tasarımı $300 seviyesine geniş kitleye ulaştırma şansı yok. Meizu aldı, 16X yok, yaptı bile.
Bak
yani.
Bak bana hani... sorarsan Meizu'nun tasarımı onlarda güzel. Onlardan da iyi duruyor. Çok güzel duruyor telefon ya.
Sonucunda işlevselliğini de sürdürüyor. Yani öyle tuhaf bir kamera mekanizması yok bakıldığında. Ben de aynı fikirde, Meizu'nun tasarımı herhalde tasarımı 2018'in sanırım en başarılı.
Ya umarım izleyenlerimiz de en azından bir teknoloji markette o telefonları ellerine alma fırsatı bulurlar. Telefonu ilk aldığınızda elinizde şunları söylüyorsunuz. Bir, malzeme kalitesinde bunun ya falan diyorsunuz. İki, çok inceler.
Ben de aynı fikirdeyim.
Bir de ya kasa çok güzel duruyor.
16'yı kullanıyorum. 16X'i şimdi test ediyorum. Gerçekten
çok güzel.
Vay canına diyorsun ya. O telefonu eline aldığında vay canına diyorsun. Gerçekten bu önemli. Mevzuda işte Alibaba yatırım ortağı olunca, $500 milyon şirketi
ondan sonra
görünce
bir cırdı,
ondan sonra bir hareket başladı. Evet. İşte zaten 2015'te falan ortak oldu. Yatırım yaptılar. Ki zaten yeni bir telefonun Ar-Ge'si vesaire işte 2-3 yıl zamana ihtiyaç var. Ancak gerçekten Meizu inanılmaz derecede heyecanlandırıyor bizi. Artık telefonlar... Çünkü bu heyecanda şöyle bir şey var. Alıyorsun, heyecanlanıyorsun, test ediyorsun da kullanıcıyla buluşup onların yorumlarını da almadıktan sonra yarım kalıyor. Bir şey eksik oluyor.
Ne yazık dolayısıyla... ki. Ne zaman geliyorlar Türkiye var derdi ya.
Ya benim Meizu ile konuştuğumda hedefleri Ekim sonu, Kasım başı gibiydi. Hatta belli adetle cihazı BTK testi için, regülasyonlar için Türkiye'ye getiriyorlar. Yani tahminim Kasım ayı içerisinde göreceğiz. Ve fiyat konusunda da hani dolardaki hareketi de takip ediyoruz ister istemez ama güzel bir fiyatla politikası da uygulayacak gibi görünüyorlar. Çünkü onların da Pro 7, Pro 7 Plus gibi modellerden sonra hani Türkiye'de ses getirecek bir cihazı ihtiyaçları vardı. Hem donanım olarak hem de fiyat olarak. Bakalım, umarım. Çünkü Mesut, yani bugün mevcut fiyatlandırmada resmi garantiyle gelen ve fiyatı da çok iyi diyebileceğimiz süper telefon göstermekle zorlanıyoruz zaman
zaman. Şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bugün düzgün bir telefon dediğinizde, el ayağı düzgün bir telefon dediğinizde 4000-5000 bandına çıkmanız gerekiyor artık ne yazık ki. Ve bu süreçte de insanlar hep birbirine benzer telefonlar kullanmaya başladılar. Ben o eski heyecanın kalmadığını görüyorum telefon forumlarında veya yazılanlarda. İstiyorum ki izleyenlerimiz alsın, bizim kafamıza vursunlar. Aa bak, böyle bir cihaz aldım, İşte sen niye incelemiyorsun? Hı hı. Bu daha iyi. Şunun şurası eksik, bunun burası fazla. İncelesinler. Bu telefonlar gerçekten, ben sizde o heyecanı yaşatacak telefonlar diye düşünüyorum. Çünkü en uygun fiyatlı telefonunda bile ekran üzerinden parmak izi okuma.
Evet, aynen ki $300 civarında fiyatı var
bu telefonlar. Bak, iPhone kullanıcısının yaşayamadığı deneyimi sen gideceksin, nispeten uygun fiyatlı bir telefonda satın alıp
deneyeceksin. Orada şeyden çok kısaca bahsedelim. Şimdi Meizu'nun 16X modeli, yani aynı tasarım anlayışını koruyan, tamam tasarım 16 ya da 16 Plus gibi değil, çerçeveden bir miktar daha kalın ama ekrandan parmak izi okuma var ve Snapdragon 710 platformunu kullanıyor. Şimdi orada kıyaslama anlamında belki Pocophone tekrar gündeme gelebilir. O da aynı fiyata Snapdragon 845 sunuyor. Evet, işlem gücü olarak daha güçlü bir telefon ama tasarım olarak bakıldığı zaman kamera kalitesi, ekrandan parmak izi okuma gibi ek donanımlarla beraber, hani ben en hızlı çip olmasın ama baktığım zaman böyle heyecanlanayım. En modern teknolojileri bünyesinde barındıran bir telefon istiyorsanız, ki kamerası da daha iyi bu arada Meizu'nun.
Ya bir de yani buradaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben hep şunu söyledim. Android kullanıcıları olarak biz Android'de amiral gemi alma nedenlerimizden bir tanesi şuydu. Daha uygun fiyata genelde iPhone'dan daha fazlasını satın alıyordun. Hani ne bileyim işte, o zaman o yüz tanıma yoksa onda hem yüz tanıma hem iris tanıma hem parmak izi okuma falan oluyordu. Daha sonrasında Apple'da biz parmak izi okumayı falan gördük. Şimdi Android telefonlarda Çinliler olmasa o akım yok. Yani ben telefon aldığımda daha fazlasını alıyorum hissiyatı çok az kullanıcıda var. Bu telefon işte onu sağlayacak. Yani düşünsene, şimdi adam almış 15 bin liraya iPhone 10 Max, yanına koymuş. Sen parmak izini ekrandan okuttuğun anda değil, fark var orada
ekrandan
yani.
Ekrandan parmak izi okuma. Sen HTC'nin herhangi bir uluslararası toplantıda telaffuz ettiğini duydun mu?
Hayır, yok.
Vivo firması tek başına ekrandan parmak izi okuyan HTC'nin toplam satışına daha fazla telefon satmış. Evet. Yani böyle bir durum var. Hakikaten Çinlileri zamanda eleştirdik. Android akıllı telefon dünyasına girdiklerinde büyük oranda Batılılardan esinlenen telefonlar yapıyorlardı ama şu an sektöre yön veren markalar haline geldi.
Öyle yani gerçekten.
Ekrandan parmak izi okuma, Face ID türevi teknolojiler, bazı başka teknolojiler, adamlar
yürüyorlar.
Çok çılgın geliyorlar yani, gerçekten sıkı takip etmek gerekiyor. Çinli demişken başka bir Çinliye devam edelim. OnePlus, OnePlus'ta 6T modelini bu yıl içerisinde lanse edecek. Zaten ön tanıtımlara ve şirket yöneticileri Amerikalılarla röportajlar yapmaya başladılar. Doğrulanan bir konu var. Ekrandan parmak izi okuma artık kesinleşti. Zaten OnePlus 5, 5T modelinden bu yana şirket testler yapıyormuş. Bu konuda da iddialılar, alandaki en iyi ekrandan parmak izi okuma sistemini kullanıyoruz diyorlar.
Bakalım, göreceğiz. Çünkü parmaktan, yani daha doğrusu parmaktan ekran izi diyecektim de ekrandan parmak izi okuma kısmını...
Senin şöyle bir şey de olsun. Parmaktan da ekran okusun.
Ya şöyle negatif bir nokta var. Biz Erdi'yle dillendirdik bunu aslında bir haberde. Ters ışık geldiğinde...
Evet. Okumama sorunu var.
Okuma birazcık zedelenebiliyormuş. Okumama sorunu oluşabiliyormuş ters ışıkta. Bu pek istenen bir şey değil şimdi yani. Güneşli ortamda da kullanamayacaksan bunu ne işime yaradı ki kapalı ortamda çalışması?
Orada bir şey var Mesut. Yani şimdi ekrandan parmak izi okuma, işte dedik ya Vivo. Mesela Vivo, OnePlus'ın kardeş markası. Evet. Aynı grubun şirketi bunlar. Şimdi orada mesela Xiaomi'nin çizgisini farklılaştırdığı bir konu var. Xiaomi'nin telefonlarında ekrandan parmak izi okuma alanında bir de basınç sensörü var. Xiaomi diyor ki bizim dışımızdaki telefonlar parmağın basıp basmadan algılayabilmek için arka tarafta gereksiz yere sürekli enerji tüketiyorlar. Bizimki öyle değil. Bizim sistemimiz bu sensörden dolayı hem daha az enerji tüketiyor hem de aynı zamanda daha az okuma gerçekleştirebiliyor. Benim şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında aynı koşullarda birebir test etmediğim için hangisi daha hızlıdır diyemiyorum ama Meizu'yla Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro gibi cihazlarınki sanki biraz daha hızlı gibi geldi bana. Onu tabii test etmesi çok zor. Bak, evet. Slow motion, süper slow motion çekim yapan kamerayla bakmak lazım ama OnePlus biliyorsun her zaman hızıyla meşhur bir marka. Evet. Bu konuda merak ediyorum. Ekrana parmak izi nasıl deneyim göstereceğini.
Şimdi öyle komedi bir şey oldu ki biz Samsung'da veya Apple'da bu teknolojiyi göremeden teknoloji aslında ikinci nesline evrildi.
Hatta sensör seviyede dördüncü jenerasyondalar şu anda.
Evet, inanılmaz farklı bir duruma geldiler. Bu da ne anlama geliyor? Teknoloji gelişiyor arkadaşlar. Yani çok komik ya. Samsung'dan beklediğim bir şey Çin'de evrimleşmiş haliyle kullanılmaya başlandı.
Samsung'da belki şey planlıyor olabilir. En ideal seviyeye gelmesini bekleyelim. Sonra koyalım da. Ama o Atalan Üsküdar'a geçebilir.
Evet, o onu planlayana kadar dikkat etsin de sıkıntı yaşamasın başka konuda.
Sony tarafında bir haberimiz var. Bu arada OnePlus 6T için işte kulaklık 3.5 mm jack olmayacağını söyleyelim. Bu konuda yine Amerika'da çok tartışıldı OnePlus cephesi için. Kullanıcıların istediği ama onların vermediği bir özellik olarak. Tabii burada sadece şöyle bir durum var Android dünyasını ilgilendiren. Şimdi yılın sonuna yaklaşırken çıkan telefonlar olacaklar bunlar ve Aralık ayında Qualcomm Snapdragon 855'i tanıtacak. Muhtemelen Şubat, Mart gibi ilk cihazlar çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla hani öyle bir faktör var, performans faktörü var. 3 ay sonrasında daha güçlü platformun piyasaya girmesi gibi. Orada da kullanıcıların o kararı iyi vermesi gerekiyor. Sony tarafından bir haberimiz var. Xperia XA3 Ultra Wide görüntüler ortaya çıktı. Tasarım görüntüleri bunlar tabii ki ve 6.5 inç boyutunda bir devasa tablet sınıfında telefonla karşı karşıyayız ama çerçeveler böyle gelirse güzel olmuş.
Evet, bu sefer yolu bulmuşlar yani. Gerçekten iyi görünen bir telefon olmuş. Bakalım yani Sony telefonları son dönemde elimize alıp test etme şansımız olmuyor.
Yeni telefonla gelmedi zaten. Gelmedi, yitirmediler.
Hani bu bir ara Türkiye ofisi kapanacak kapanmayacak diyorlardı. Şu an Türkiye ofisi duruyormuş, bekleme durumuna geçmiş durumda. Pasifize mi oldu artık, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Umarız beklenen olmaz ve sektörde kalmaya devam eder bu firma. En azından bu tasarımlı cihazları da Sony severleri memnun eder.
Ya şu tasarım zaten güzel.
Güzel,
onu evet. İyi bir Sony zaten malzeme kalitesi konusunda üst seviye.
Hiçbir zaman sıkıntı olmadı.
Sıkıntı yaratmadı. Bunun içerisine bir Snapdragon 710 koy.
Yürüsü
zaten
gitsin,
Sony'nin
değil mi?
İyi orta halde, orta üst seviye bir sensör ile beraber güzel iş çıkartabilir. Ve tasarım olarak gerçekten benim de son dönemde en beğendiğim herhalde Sony tasarımı oldu diyebilirim. Ama onun dışında Mesut'un da söylediği gibi Sony Türkiye'de bir tabii sessizlik durumu hakim. Var. Onlarla ben en son görüşme yaptığımda bölge merkezinin kararını bekliyorlardı. Yani nasıl bir yol izleyeceklerini bekliyorlardı. O esnada XZ2'ler gelmedi. İFA'da tanıtılan
evet,
yeni modellerin gelip gelmeyeceği belli değil ama bizim de merak ettiğimiz telefonlar. O telefonların sonucu kendi içerisinde değişik özellikleri var. İşte haptik feedback gibi özellikler var mesela. Biraz konsol kumandasına benzer
bir yöntemler var. Bizim gibi insanlar açısından da şu, şimdi bizim asıl amacımız ne? Teknolojik yenilikleri size olduğu yerde aktarmak. Yani IFA'ya katılmak, CES'e katılmak, aynen. Avrupa'daki hangi fuar olursa olsun gitmek, Amerika'da vesaire. Şimdi arkadaşlar Sony bizim önemli sponsorlarımızdan, fuar sponsorlarımızdan biriydi. Biz yıllarca HTC ile Mobil Dünya Kongresi'ne katıldık. Sony keza bir sürü basın mensubu götürdü. IFA'ya yine beraber çok gittik onlarla beraber. Bu tip firmaların azalması Türkiye'deki, sadece bizim değil bakın. Bunu Shiftlet'i, Teknopat'ı veya işte Web Tekno gibi hangi siteyi düşünürseniz düşünün onları da katın. bu sitelerin yurt dışına gidişini azaltıyor. Ne kadar az firma varsa o kadar az basın mensubu buradan yurt dışına gidip size o içerikleri iletebiliyor. Bizler için rekabetin olması da en az sizleri kadar önemli. Yani biz de istiyoruz ki bu firmaların hepsi olsun. Hepsi istedikleri gibi kullanıcılara ürünlerini sunabilsinler. Biz de beraberinde daha fazla firmayla çalışıp yurt dışına gitme, en azından oradaki fuarları takip etme fırsatı bulalım. Çünkü siz nasıl cep telefonlarını artık daha zor alıyorsanız, bilgisayarları daha zor alıyorsanız, biz de yayın kuruluşları olarak tahmin edersiniz ki masraflarımız aynı şekilde arttı. Bir kamera alırken, bir mikrofon malzemesi alırken 2 kere 3 kere düşünüyoruz. Yurt dışına bir adam gönderirken, ya acaba bu fuara gitse mi gitmese mi, orada $300 masrafımız olsa bu kadar maliyeti olacak diye düşünmeden edemiyoruz. Sunucu satın alacağız mesela son dönemde. Forumda bazı sıkıntılar görüyorsunuz sizler de. Bu bize artık 3 kat daha fazla maliyet getirmeye başladı. Tabii ki yani sizin için olduğu kadar bizim için de bu firmaların rekabet içinde olmaları çok önemli.
Bu kısmı kapatmadan önce şunu söyleyelim mi? Bu arada tasarım ölçeğinde tasarımdan zaten bahsettik. Kentik bir tasarım olmaması da bence iyi bir şey. Sonuçta Sony orada çizgisini koruyor. Sadece dikkatimi çeken belki bu taslak çalışma olduğu için böyledir diye düşünüyorum. Ya da belki farklı bir konu söz konusu olabilir. Dikkat edersen önde ya da arkada parmak izi okuyucu yok. Belki ekrandan parmak izi okuma vardır. Belki ya da bir ön taslak çalışması olduğu için yoktur. Çünkü telefonun arkasında bir parmak izi okuyucu görünmüyor.
Acaba yine ya da güç butonunun üstüne koymuş olabilirler mi? Çok beğenilen bir tasarımsal öğeydi o. Ve bu sefer güç butonu da yine benzer bir tasarıma sahip.
Belki de olabilir. Çünkü arkaya güç butonu kısmında yine da yani güç butonu kısmında bir ufak çentik var. İçeride bir kıyım var. Belki de orada olabilir dediğin gibi. Ya da belki ekrandan parmak izi okumayı da Sony bir telefonda
umarım o zaman daha iyi olur.
O zaman daha da çok konuşacağımız bir telefon haline gelebilir. Xiaomi tarafında iki haberimiz var. Bunlardan birisi Mi Mix 3. Çok beklediğimiz köşeden köşeye ekranlı çılgın telefon. Zaten ortada çıkan yani ilk paylaştıkları tasarım oldukça heyecan verici bir tasarımdı.
Evet.
15 Ekim tarihinde tanıtılması gibi bir durum söz konusu. Henüz resmi davetiyeler ortaya çıkmadı ama Çin kanadında bayağı, geçtiğimiz hafta bayağı konuşuldu bu. En çok merak ettiğim konu arka taraftaki mekanizmanın, kamera sürgülü sistemi nasıl çalışacağı. Gerçekten o konu önemli.
Şimdi bazı videolar var, elle açıp kapatıyorsunuz. Elle açıp kaparsak da farklı olacak. Hani açtığın an ön kameranın açılması pratiklik sağlayabilir. Sadece o zaman mekanizmanın ne kadar dayanacağı, cebinizde açılıp açılmayacağı soru işareti oluyor. Mekanizma nasıl çalışacak hep beraber göreceğiz ama elden açılıp kapanırsa da yine
farklı bir havası olur,
farklı bir havası olacak.
Yaklaşım olur ama dayanımı çok etkileyebilir o.
Ya çünkü şöyle bir gerçek var. Bakın bu telefonlar elimizde sürekli artık. Bir şey oynadığı zaman elinize böyle stres için şey atabiliyorsunuz.
Tık,
tık tık tık tık yaparsın yani.
Eski kapaklı telefonlar falan ben biliyorum yani. Zaman zaman kontrol işi oynamak isteyebiliyorsun. O da şimdi böylesine şık.
Çok güzel duruyor bu arada o tasarım.
$600 civarında olabilir diye düşünüyorum. Böylesi telefonda çok istenmeyecek sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla o konu
ama
önemli.
Bana sorarsanız işte yani düşünsenize yüz tarayıcı olsun yukarıda. Tık elinden bir kaydırıyorsun okuyup açıyor.
Aynen,
çok keyifli.
Find X'i gördük. Vivo Nex S modelini gördük. İkisiyle ilgili videoyu da zaten sitemizde ve YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bakıldı onların mekanizmaları da güzel.
Evet. Kötü değil.
Tabii doğal yüze bakan ön kamera gibi hızlı sonuç vermiyor. Sonra mekanizmanın onu kaldırması gerekiyor ama benim düşündüğüm mesela Vivo Nex S çok daha hızlı sonuç. S modeli çok daha hızlı sonuç veriyordu. Bu telefon tasarım olarak gerçekten hani mevzudan bahsettik ya.
Çok güzel.
Harika görünüyor gerçekten.
Öyle değil yani.
Merak ediyorum. Sonucunda Snapdragon 845 işte ekrandan parmak izi okuma gibi özellikleri zaten olacağı epeyde konuşuluyordu. Kamera olarak zaten Xiaomi son dönemde en iyi kameralardan biri. Tamam en iyisi değil.
Değil.
Ama hani hiç yoktan DxOMark skoruna bakarsam bile oralarda da iyi sonuçlar verebilen bir kamera paketine sahip olduğunu biliyoruz. Android Pie ile gelecek. 3500 mAh kapasitede pil olacak. Sadece fiyatını merak ediyorum ben.
Ya şimdi mesela olacak acaba? Huawei Mate 20 Pro'da bir tane video haber yayınladı. Daha doğrusu tweet attı. Hı-hı. Huawei Türkiye ekibi. DxOMark'ta hala en iyisi biziz diye.
P20 Pro için değil mi?
P20 Pro için. Hı-hı. Şimdi orada kullanacağız. Biz P20 Pro'nun kamera özelliklerini anlattığımız video çektik. Orada beni çok dövdüler video özelliklerinden niye bahsetmedin diye. Ama biz fotoğraf özelliklerini anlatmıştık o tarafta. Yani fotoğraf olarak bakıyor DxOMark. Orada tabii yanılgı olmasın. Yani video kısmında da kullanıcılar için video da çok önemli. Orada pek bir şey söylemiyor.
Tabii şöyle bir şey var. Yani DxOMark özelinde bakıldığında zaten alt kriter olarak video değerlendirmeleri de yapılıyor. Ama en nihayetine bakıldığında Huawei'nin aslında öne çıkardığı konu genelde fotoğraf başarımı oluyor. Video konusunda belki 1970'in chipset konusundaki durumu, belki başka faktörlerden dolayı o kısmı aslında yani daha fazla ön plana çıkarmıyorlar.
Nerede ön planda olacağı çok önemli yani. Aynen. Bence ikisinin de ortalama bir yerde olması, birinde en tepede, diğerinde 5. 6. sırada olmasından daha iyi.
Aynen. Evet, Mi Mix 3 gerçekten tasarım seviyesinde çok heyecan verici. Dediğim gibi bu haberin ana gündem maddesi 15 Ekim tarihinde lanse edilme durumu. Umarım lanse edilir ve bir an önce bizde telefonu görme şansı. Aynen, bir de böyle çıkar. Aslında bakılırsa zaten Eylül-Ekim arasında lanse edileceği zaten bekleniyordu. Eylül ayında lanse edilmediği için zaten. Ekim ayını çok geciktirmezler diye tahmin ediyorum. Çünkü bazı başka modellerle de aslında denk düşmek istemiyorlar. Onu da biliyoruz ama 15 Ekim'de Mate 20 Pro'dan bir gün önceye denk geliyor. Huawei'den önce çıkarmak isteyebilirler yani.
Olabilir, evet. Huawei'nin de özellikle kamera konusunda
Çok acayip iddialar var. Bambaşka
bir telefon çıkartacağı konuşuluyor.
Ya umarım da çıkar biliyor musun? Birisi de rekabeti çıtayı daha da yukarı taşısın Mesut.
Taşısın yani, evet.
O konu çünkü çok önemli
ya
konu.
Ya onların video kısmında yonga yetersizdi. Kirin 970 yetmiyordu. 980 şimdi. Evet.
Kas gücüyle
videoyu toparlarsa o alet cebine taşıyacağın yegane alet olacak.
Aynen, ben de onu açıkçası merak ediyorum. Bakalım hep beraber bekleyip göreceğiz. Xiaomi ile ilgili son haberimiz Mi A2 modeli. Yani Android Band telefonla ilgili. Henüz tabii Xiaomi tarafında en azından biz bu videoyu çekerken resmi bir açıklama yapılmadı ama ortaya bir tuhaf durum çıktı. Bir yazılımsal hata, bir bug var. O da parmak izi okuyucu ile ilgili Mesut. Parmak izi okuyucu aslında çok basit bir yöntem. Yani donanımsal güç olarak çok fazla güce ihtiyaç duymayan bir sistem.
Yıllardır kullanılıyor.
Yıllardır kullanılıyor. Ama öyle bir yazılımsal bug tespit edilmiş ki XDA Developer'da da bayağı konuşulmuş bu olay. Sen parmak izi okuyucuyu kullanmak istediğin zaman abi bu bug Snapdragon 660'ı tüm çekirdeklerini yüksek frekansta çalıştırıyor.
Yani şöyle mi oluyor? Beklerken de mi yüksek
çalışıyor? Yok beklerken sadece de onu kullanırken mi? Ama günde ortalama 100 kere ekranı uyandırdığını düşün. Sürekli o 100 kere durduk yere Snapdragon 660'ı en yüksek frekansta tüm çekirdeklerle beraber çalıştırıyor ki bazı testler yapmış kullanıcılar bu hatayla ilgili olarak. Ekrana çıkarma süresini 1-2 saate yakın etkileyebiliyormuş.
İnanılmazmış bu. Yani. Kaç açmada acaba etkiliyor?
Ya şimdi o kişiden kişiye göre değişebilir. Evet. Şimdi bu dijital yaşam koçu uygulamaları işte hem Android hem de iOS'e geldi. Ben bakıyorum mesela gün var 120 kere ekranı açmışım.
Ha şöyle enteresan bir şey var. Ben helal olsun diyorum kullanıcılara. Bazen kullanıcıların normal bildiğiniz ev kullanıcısı olabiliyor. Teknik konuda çok böyle hakim de olmayabiliyor. Bulduğu şeyler şaşırtıyor. Ya yani çünkü bu da mesela şaşırtıcı bir şey.
Çünkü şöyle bir durum var. Biz yaptığımız iş gereği ben bir telefonla ilgili incelemeyi bitirince sırada bekleyen bir şirket telefonla bir yere geçmek zorundayım. Bazen bazı hatalar uzun kullanımda ortaya çıkabiliyor ya da uzun kullanımda hatalı üremeye başlayabiliyor.
Evet, ama şeyi nereden düşüneceksin ki yani bir kullanıcı olarak bunun pili çok hızlı bitiyor kesin parmak izi okuyucu.
Tabii farklı analizler var. Belki de hani bir uygulama geliştiricinin farkı olmuş olabilir. Çünkü Android Band telefonu olduğu için geliştiriciler de bu telefonları kullanmayı çok seviyorlar. Ama bakalım muhtemelen bir güncellemeyle sorun çözülür diye tahmin ediyorum. Diğer türlü yoksa sıkıntı olabilir. Apple'la ilgili bir konu var. Onu da konuşalım. iPhone 10S Max, 10S modellerinde şarj olamama sorunu ortaya çıktı. Bu tüm cihazları etkileyen bir durum değil. Genel tablo itibariyle bazı cihazların etkilendiği ortaya çıktı. Bu da şu sorun şu. Telefonu kabloya takıyorsun, şarj etmek için kabloya takıyorsun. Bazı telefonlar olmuyorlar. Ekranı uyandırman gerekebiliyor. Şimdi bu sorunu çözmek için Apple'ın iOS 12.1'de gerekli adım atacağı söyleniyor.
Yazılımsal sorunmuş yani.
Muhtemelen yazılımsal bir sorun gibi yani görünüyor.
Donanımsal çünkü sorunsa değişim şart ama bu halde de mesela aldım telefonu bu sorun var. Şu anda Türkiye'de geri verebilirim bildiğim kadarıyla.
Yasa olarak ben de öyle biliyorum.
Evet.
Zaten Mesut şimdi Türkiye'de 15 bin lira verdikten sonra telefon kutudan çıkardığında böyle bir sorunla karşılaşmak.
Ha, feci bir
motivasyonu
şey ya.
Motivasyonu çok ciddi bozar
çünkü
çıkıyorsun.
Şöyle bir şey. Gece gittin telefonun ekranı kapalıyken taktın uyudun sabah bir kalkıyorsun sıfır.
Evet. Şimdi ben bizdeki iPhone videosunda söylemeye çalıştım. Kısa notlar halinde onu da ekrana getirdim. İki tane daha konu var iPhone tarafına tartışılan. Bunlardan birisi telefonun çekim sorunu olup olmayacağı. Haber olarak şöyle bir haber geldi. Apple konuyu araştırma altına almış. Durumla ilgili belki bir güncelleme yaparlar. Belki de ya da tespit edilmiş şeyleri açıklarlar.
Fabrikada değiştirir söylemez belki geri planı.
Onu bilemiyoruz. Bir de ön kameranın doğal görüntü çekmeme özelliği var. Anlaşıldığı kadarıyla Apple arka planda bir yüz güzelleştirme modu uyguluyor. Ama sanırım burada en doğru olan Android telefonlarda olduğu gibi belki aç kapa mekanizması tarzında bir arayüz seçeneği sunmak olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bildiğin yüzü güzelleştiriyor yani.
O fenaymış. O pek istenen bir şey değil.
Değil. Android'de istersen kapatabiliyorsun, istersen o güzelleştirme modunun seviyelerini değiştirebiliyorsun. Belki böyle bir şey yapmışsın.
Şimdi tabii Apple ekosisteminde fotoğraf uygulamaları var bir ton. Onlarla da denemek lazım. Kendi standart kamerası belki bunu yapıyordur ama bir süre için belki 3. parti bir uygulamayla bunu çözebilirsin ama o da dandik bir olay. Yani
yok abi
yani. Sen 3. parti açacağım sonra analog şey kendisine mi döneceğim falan saçma sapan işler.
Mesela babana verdi baba yüzünü güzelleştiriyor falan. Ha dur o zaman 3. parti uygulama
koyayım. O kötü bir şey ya baya. O hoş bir şey değil.
Ya seçenek olarak sun ya da doğal çekim. Evet. İstenen doğal görüntüyü vermesidir
kesinlikle.
Zaten. Ya da seçenek olarak yeni bir mod ekleyebilirsin oraya.
Ya bu kabul edilebilir bir şey değil ya.
Çünkü şöyle bir şey var. Mesela uzak doğuda yüz güzelleştirme modu inanılmaz kullanılıyor.
Evet.
Zaten oralardan aslında dünyaya yayılan bir özellik.
Erkekler baylar da mesela makyaj yapabiliyorlar. Orada ya, yeni modalardan bir tanesi mesela Kore'de.
Çok kullanılıyor. Şimdi Apple'ın da motivasyonlarından birisi Çin pazarını satışları arttırmak olduğu biliniyor. Ona istinaden atılmış bir adım da olabilir ama burada seçenek olarak vermek sanırım.
Dünyanın genelinde bu pek kabul edilen bir şey değil yani.
Zaten tartışma konusu olduğu yüzden. Evet. Çünkü ben ilk çektiğimde detay çekimi yaparken renk tonu biraz tuhafıma gitti. Sonra bir baktım yüzümü
baya bebek gibi yapmıştınız.
Ya benim yüzüm o kadar şişirmedi ama anladığım kadar yüz seçiyor da olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Huawei'den bahsetmişken Huawei tarafında da P20 Pro yani mevcut Amiral G modeli için Android 9 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başlanmış. Çinliler bu konuda yavaş yavaş hızlanmaya başladılar. İdeali de bu zaten. Beklediğimiz gelişmelerden bir tanesi de açıkçası. Bu arada hali hazırda P20 Pro kullanıp bu güncellemeyi alan varsa aşağı kısmı, yorumlar kısmında bizlerle de paylaşabilir.
Arkadaş bunu ilk Note 9'un almasını beklemez misin?
Abi yani Samsung'a gelene kadar biz o kadar çok sorun var ki yani.
Evet, evet.
Çünkü şöyle bir şey var. Adam diyor ki OnePlus 6T'ye ilgili işte Android Pie videosu çektim ben. 550 dolara telefon alıyorsun Mesut. Daha hızlı.
Evet evet. Haklısın.
Daha hızlı güncelleme alıyor. 100 dolar 1000 dolar para versin Note 9'a. Ne zaman alacağını da belli değil. Samsung'un bir an önce kendisine çekip düzen vermesi lazım. Evet. Galaxy A6S modeli var. Bir rivayete göre ekrandan parmak izi okumayı göreceğimiz telefonlardan bir tanesi. Bu önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacağı da konuşuluyor.
Arkada parmak izi okuyucu değil mi o?
İşte bu model A6S modeli öyle. Bir de A6 Pro diye model. A9 Pro gibi modellerden bahsediliyor. Ya aile içerisinde görme ihtimalimiz var. Ama şöyle bir gelişme de var. Eğer bu telefonlar önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilirse lansmanda göreceğimiz telefonlar hatta belki Türkiye'ye gelecek telefonların Xiaomi'nin partneri olan firmanın fabrikasından çıkma ihtimali de var. Biliyorsunuz Samsung kendi üretim tesislerine sahip olan bir marka. Belki fiyat anlamında rekabetçi olabilmek için üretim tarafına maliyetleri kısmen ona gitmiş olabilirler.
Mantıklı bir hamle olur. Eğer böyle bir şey yapılacaksa ve üretim maliyetinin düşmesi kullanıcıya yansıtılacaksa. Yani telefon daha uygun fiyatta alacaksak bekleyip göreceğiz tabii.
Bu arada
tabii.
Zaten haberlere not düşmüşler. 11 Ekim tarihinde de bir tanıtımlar olacak. Orada A9 modeli gibi cihazları da.
Bu arada donanım haber olarak da orada olacağız.
Donanım haber olarak da evet, orada olacağız.
Kuala Lumpur.
11 Ekim maalesef. Tarihinde ben de... Söyleyeyim o zaman ya.
Ben aslında sonra söyledim biliyor musun bir önceki kısa devrede?
Söyle. O zaman ben de söyleyeyim. Ben de aynı tarihlerde. Şimdi Huawei'in 2 yıldır yaptığı çok güzel bir yaklaşım var. Doğru da bir yaklaşım aslında bakarsan. Şöyle yapıyorlar. Büyük lansmanlara basın, iş ortağı, partnerler, evet. Satıcılar herkes giriyor ve o kalabalık ortam içerisinde, binlerce kişinin olduğu ortam içerisinde medya mensupları kimi zaman cihazları çekmekle zorlanabiliyor.
Her zamanki olay.
Ya da cihazı geliştiren ürün ekibiyle yeteri kadar sohbet edemeyebiliyor. Huawei 2 senedir şöyle yapıyor ama. Medya kuruluşlarının önden bir günlük bir etkinliğe davet ederek yayın yasağı anlaşması yapıyor. Hani sana bir telefonu test ettirelim ama lansmana kimseye kadar yayınlama söyleme. Tarzında, detaylı bir açıklama tarzında. Mate 10 Pro'da da katılmıştık biz ona. Şimdi pardon, Pay 20 Pro'da da katılmıştık. Şimdi Mate 20 Pro'da da ben de aynı tarihte Macaristan'da olacağım telefonu test etmek için. Bakalım.
Evet, güzel şeyler bekliyoruz.
Gerçekten merak ediyoruz.
Bu zaten Mate 20'nin şöyle bir güzelliği oldu. Bir izleyenimizle beraber de gideceğimiz ilk etkinlik olacak aynen. Bizim için. İngiltere'de bir daha beraber göreceğiz. Benden önce Erdi görmüş olacak. İnşallah Erdi'ye gani gani zaman verirler de biz orada konuğumuzla beraber gezeriz. Yani ben bir telefonu falan çekmem. Bir de öyle bir şey var.
İnşallah hakikaten cihaz verirler de
evet.
Canıma minnet yani. Ben çok de mümkün olduğu kadar çok çekerim. Bakalım oradaki ortama göre umarım bir şeyler yapacağız hep birlikte. Son haberimiz işlemci yarışı ile ilgili. 7 nanometre konusunda biliyorsun Huawei Kirin 980'i çıkardı. Dünyada ilk dedi. Daha sonrası Apple sahneye çıktı dedi ki dünyadaki ilk bizim. Ticari olarak dünyadaki ilk Apple'ınki. Çünkü evet. Şu an 7 nanometre işlemcili telefonları piyasada.
Yoksa 7 nanometre işlemci ilk olarak AMD'di. Değil mi? Doğruyu söylemek gerekirse prototipi mühendise verdi.
Ya bir sürü şeyler var orada da sonucunda ticari olarak bir tüketici elektrik ürününde aktif olarak kullanılan ilk cihaz Apple'ın cihazları ve dolayısıyla da aslında ilk işlemci onu sayabiliriz. Huawei biliyorsun iddialı açıklamaları var. Kirin 980'le biz Apple'ı geçeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız tarzında ama Kirin 980 için ortaya çıkan Geekbench sonucu var. Bu arada bu skor, yani tek çekirdekli 3390 puan, Huawei'in Kirin 980 lansmanı IFA'da gösterdiği skorla çok benzer. Dolayısıyla aslında abartılı bir skor olmadığı şeklinde biz onu yorumlayabiliriz ama yani Apple A12 Bionic'le kıyaslandığı zaman arada bayağı bir tek çekirdek skor farkı var.
Ya ben hep şunu söylüyorum bakın Geekbench falan yalan. Günlük kullanımda kullandığınız birçok iş var. Fotoğraf iyileştirme, video işleme, video değişik bir formata çevirme, video çekme, 4K'da mesela sınırsız video çekmek
istiyorsun genel falan. Deneyim.
Genel deneyim, toplam deneyim. Burada ne yaptığınıza bakmak lazım. Apple'ın hep söylüyorlar bana sen Apple fanısın bilmem ne diye ama oturun araştırın arkadaşlar bakın net A serisi işlemcilerine bakın. 4K video çekmeye başladığından beri sınırsız çeker. Video çekerken ısınmaz. Ekstra olarak videoyu başka formata çevirmek istediğinizde su gibi yağ gibi akar. Yani video mu çeviriyor yoksa başka bir iş mi yapıyor anlamazsınız. Öyle beklemezsiniz çoğu zaman işlerinde. Benim için bunlar da önemli. Yoksa test programını nasıl yaptıklarını biliyorsun. Brute force bütün çekirdekleri açıyor. Allah ne verdiyse yardırıyor. Sen sonra menüde ya da başka bir işte bir iş yapmaya çalışırken bekliyorsun ya da videoyu başka bir şeye çevirirken. Bunlar önemli konular.
Apple'ın burada teknik olarak yani işlemci tasarımında bu deneyimi sağlayabilmesinin aslında bakılırsa metodoloji olarak en güzel yolu işlemcilerinde. Şimdi Apple'ın şöyle bir avantajı var Mesut. Kendi işlemcisini tasarlıyor ve kendi telefonlarını kullandığı için evet. Maliyetini hesaplayabiliyor. Diyor ki ben bu işlemci bana 150 dolara mal oldu ama ben bunu ürünün fiyatına yedirebildiğim tarzında bir yaklaşım olabiliyor.
Bir de size telefonu satarım.
Arada gider yaklaşım. Dolayısıyla Apple işlemcisini tasarlarken hani maliyeti aşağı tutabilme gibi bir aslında şey yok.
Umurunda değil.
Limit ya da kriteri yok. Qualcomm'un farklı hassasiyetleri var. 20 farklı markaya verdiği için her markanın farklı fiyat politikası var. O ürün her markaya da sığabilmeli gibi bir motivasyonla işlemciyi geliştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Apple'ın işlemcilerini her zaman kullanan tampon beleklerin büyüklüğü, hacmi daha büyük olduğu için işte o deneyim etkiden uygulamanın hızlı gelmesi, kameranın daha yüksek deneyim sunması konusunda belli avantajlar sağlamıştır yıllardır. Abi,
bugün PlayStation 4'te God of War gibi bir oyunu oynayabilirken ya da Uncharted'ı oynarken PC'ye geldiğinde oyun için en az 1070-1060 istenmesinin tek bir yegane sebebi var. Bir tanesi de donanımı ve yazılımı üreten tek bir firma var. Adam brute force ne gerekirse orada onu kullanıyor, biliyor yazılımın triklerini. Bir tarafta ise Windows var. Yani adam ortaya bir yazılım yazmış. 50 bin tane donanımda farklı farklı çalışıyor. Geliştirici hangisini yazacağını bilmiyor. Ortaya yazıyor. Hangisi nasıl çalışırsa. Android biraz öyle. Yani siz ortaya yazıyorsunuz. 630'da da çalışıyor. 660'da da çalışıyor. 845 var. 35 var. 20 var. Anlatabiliyor muyum? Hepsinde farklı bir deneyim. Siz bir yazılımı özelleştirip şey diyemiyorsunuz. 845'in tüm çekirdeklerini kullan diyemiyorsunuz. Apple'ın o avantajı var. Yani bir video işleme bu yazılımı yazıyor. iMovie. Adamın kullandığı işlemci de zaten onun için özel bir motor var. Tamam diyor, sen bunu kullan video encode ederken. Hepsinde aynı.
Bu arada konsol demişken bak işte Xbox One X'de Forza, işte PlayStation 4 Pro için Spider-Man falan. Evet. Ne hareketler, ne güzel oldu değil mi?
Bambaşka. Yani, evet.
En azından 4K deneyimini
yaşayabiliyorsun.
Evinde TV'nde varsa, Pro'ya da X serisi bir konsolda varsa yaşıyorsun.
Çatır çatır oynuyorsun. Evet, yani bugün Spider-Man'i görseniz zaten 4K bir televizyonda Pro'da dersiniz ki bu PC'de olsaydı 1080 Ti falan ister bu grafikler için.
Tabii kurdan sonra konsol fiyatları biraz yükseldi. Oyun fiyatları zaten.
Oyun fiyatları bambaşka,
bambaşka
bir
seviyede. Evet. Ama onu belki kısa devirin başka bir programında
konuşabiliriz.
Konuşabiliriz. Onu sonrasında yorumlarız. Evet arkadaşlar, bu haberle birlikte mobilitede bu hafta sona gelmiş olduk. Görüş, eleştiri ve yorumlarınızı her zaman olduğu gibi videonun altında bekliyoruz. Yeni bir programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.